Hayata dokunan sözler.
Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli dinleyicileri, yine bir hayata dokunan sözlerde konuğum Selim Cerrah'la birlikteyiz. Sayın Cerrah, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, programımızın yapımcısı Aydan Orhan hanımefendi, sizlere sesimizi ulaştıran Sertaç Çokoy, teknik şefimiz bu program için. Evet Sayın Cerrah, geçtiğimiz haftalarda şehadeti, şehitliği ve Şubat ayında kaybettiğimiz değerleri konuşmuştuk. Ben hemen onlardan bir tanesi, memleketinden çok uzakta hayatını kaybeden Sayın Mahmut Esat Coşan rahmetullahi aleyhi hatırladım. Onun birkaç böyle hayatı hikayesini incelerek 63 yaşında işte bir trafik kazasında hala şüpheli de bir trafik kazasında Avustralya'da Hakk'a yürüdü doğrusu. Diyor ki o aziz şahsiyet, insanın kıymeti himmeti kadardır. Hayalinden geçen hizmet alanı kadardır. Ne kadar büyük işler yapmak istiyorsanız büyüklüğünüz de o kadardır. İslam fedakarlığı öğrenmek, sabır öğrenmek yoludur. Sabırla insan derece kazanıyor. Fedakarlıklarla derecesini artırıyor. Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifleri sağlam kaynaklardan öğrenin ve sahih hadislerden de ezberleyin diyor. Biz onu bir akademisyen olarak tanıdık, bildik. Çıkarmış olduğu dergi, kurmuş olduğu radyoyla, Ehl-i Sünnet ve Cemaat çizgisi üzerine yapmış olduğu yayınlarla, sohbet kasetleriyle, sohbetleriyle tanıdık. Ersin Nazif Gürdoğan'ın rahmetli mürşidi kamili olan Mehmet Zahid Kutku için yazmış olduğu bir kitap ismi vardı. Görünmeyen Üniversite.
Evet.
Aslında Esat Coşan hocamız da görünmeyen kocaman bir üniversiteydi değil mi?
Tabii o geleneğin devamı zaten. Bir şekilde Mehmet Zahid Kutku Hazretleri'nin geleneğinin devamı olarak yaşadı. Allah rahmet etsin. Tabii Ankara İlahiyat Fakültesi'nde yıllarca Türk İslam sanatları, musikisi Anadolu'nda hocalık yaptı, talebeler yetiştirdi. O esnada Ankara'da özellikle Kalaba'da ki evini bir medreseye bir anlamda dönüştürdü. Orada hadis dersleri yaptı. İşte Ankara Özel Üniversitesi'nde, Hadis Enstitüsü'nde, Fıkıh Enstitüsü'nde dersler yaptı. İz bıraktı doğrusu bu dünyada. İşte İslam Dergisi, Kadın Aile Dergisi,
İlim Sanat
Dergisi gibi dergilere öncülük yaptı, başyazarlık yaptı. Çok eser bıraktı. Velüt bir isimdi. Allah rahmet etsin.
40'a yakın kitap.
Evet.
Yazmış.
Yani hala sohbetleri işte radyolarda vesaire işte değişik ortamlarda dinlenebiliyor, takip edilebiliyor. Ve Allah nasip etti. İşte ben 89 yılında ilk defa kendisiyle bir ortamda birlikte görüşme imkanımız da oldu.
Evet.
Bir arada bulunduk. Sonra Avustralya'ya gitti. Orada yine çok güzel işler yaptı. Orada bir radyo hatta kurdu Avustralya'da. Ben de eski bir radyocuyum. Avustralya'da o dönemde bayağı popüler de bir isimdim. Çünkü buradan bağlanırdım Avustralya'ya haftada bir gün.
Öyle mi?
Evet,
bunu ilk defa diyorum.
Evet,
bu yönünüz ilk defa işittim.
Avustralya'daki o radyodan oradaki vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize konuşur idik. Türkiye gündemini 10 dakika 15 dakika yorumlar idik. Yani
maşallah.
Şimdi bir insan kendisini insanlığa adayınca kendisine vazgeçiyor zaten. Yani bunlara biz insan güzeli diyoruz. Rahmetli Esat Hoca böyle bir insan güzeliydi. Diktiği fidanlar büyüdü, yeşerdi.
Elhamdülillah.
Yetiştirdiği insanlar, dostlarımız var içerisinde. Yani onun bir tasavvuf halkası da var idi. Biz o halkanın içinde değildik. Ama dışında da değildik. Yani doğrusu
mürit değilsek de muhiptik diyorsunuz.
Eyvallah. Yani hep hani bir yürek daha
eyvallah
kazanma gayreti vardı. Fakat tabi o 28 Şubat sürecinin getirdiği o zorbalık dönemi onu yurt dışına çıkmaya mecbur etti. Bazen iyiliğe tahammül edilemiyor. Bizim eskiden söylediğimiz bir söz vardı. Yani biraz tereddüt ediyorum. Söyleyeyim mi söylemeyeyim diye. Hiçbir iyilik cezasız kalmaz. Hiçbir iyilik cezasız kalmaz derdik biz. İnsanların başına gelenleri gördüğümüzde. Rahmetli Esat Efendi de Allah rahmet etsin. Öyle bir insandı. Tabii bir Şubat günü damadı Ali Hoca ile beraber trafik kazasında vefat etti. Siz de söylediniz şüpheli bir trafik kazası olduğunu. Allahu alem her şeyin en iyisini Allah daha iyi bilir. Benim de hissiyatım sizin hissiyatınız yönündedir. Ve sonuçta buradan arkadaşlarımızla beraber kalktık ve cenazesine gittik. En son görevimiz oydu. Fatih Camii'nin avlusunda mahşeri bir kalabalıkla beraber onu oradan omuzlarımızda Eyüp Sultan'daki istinadgahına kadar götürdük, defnettik. Tabii mezarlığa giremedik yani o izdihamdan, o kalabalıktan, evet. Ama oradaydık, o kalabalığın içerisindeydik. Bir güzel insan uğurlanırken hani zaman zaman sessiz gemi şiiri gelir aklıma. Yani birçok gidenin her biri memnun ki yerinden, birçok seneler geçti gidenin yok seferinden diyor ya. Hakikaten o dönülmeyecek bir sefere çıktı. Dönülmez akşamın ufkundaydı zaten. Yani ufuk insanıydı, ideal insanıydı, gönül insanıydı. Burada onun üniversitedeki kürsüsünde yetiştirdiği talebeleri var. Şimdi hepsi profesör, onların da talebeleri var. İşte onun yetiştirdiği talebelerden benim çok güzel dostlarım var. Zaman zaman bir araya gelebildiğimiz işte Ethem Hoca, Cebecioğlu, Zülfikar Güngör Hoca, Ali Yılmaz Hoca gibi şey devam ediyor. Akademik olarak onun...
O pınar akmaya devam ediyor, kaynak o, devam ediyor.
Tabii devam ediyor. Ve o kaynaktan mesela çok güzel Mesnevi şerhleri, çok güzel Yunus Emre şerhleri yapıldı, yapılıyor, yapılacak da inşallah daha fazlası. Yani bu pınarlar, bu Mesnevi, Yunus Emre vesaire gibi kaynaklar, bunların birer aynı zamanda gönül terapisi olduğunu bilerek bunları okumamız gerekiyor. Evet. Yunus'un şiirlerini okuduğumuzda Yunus bir terapist.
Gönlünüze inşirah geliyor.
Tabii bugünkü anlamıyla psikiyatristlerin yaptığı işi çok daha vukufiyetle ve derinlikle onlar yapmışlar. Yani sözü Yunusça söyleyebilmek çoğumuzun haddi değil. Ama onlar söylemiş yani hakikaten. Yani çıktım erik dalına anda yedim üzümü diyor. Şimdi Yunus'un en ilginç şiirlerinden bir tanesi. Yani o şiire baktığımızda gördüğümüz şey nedir? Her hikmeti ehlinden al diyor. Yani yanlış kapıdan doğru adres sorma kardeşim.
Eyvallah.
Yani, gibi. Allah rahmet etsin.
Yani ben şöyle, benimle ilgili de hani Esat Coşan hocamla ilgili birkaç küçük notum var sevgili cerrah. Böyle hem erken bir adamdı, hem ilklerin de öncüsü idi. Mesela profesör titrine haiz olarak bir postun içinde oturmak bir ilkti bizim açımızdan. Yine üniversite, devletin resmi üniversitelerinde okumuş, burada profesörlük unvanı almış bir postnişin olmuş olması da bir ilkti bizim camiamız açısından. Sonrasında o Seha Yayın Evi, Akra, Radyo Akra değil mi?
Evet.
Yani bunlar büyük çığır açtılar. Sonra bu hem okumuş hem üniversite tahsili almış hem dünyayı bilen hem dil bilen insanların İslam'ı temsil kabiliyetlerinin yüksek olacağı vurgusunu hep yapa geldi. Yani bunun üzerine kendisini inşa etti. Ben bir de şimdi sohbetlerini hala dinlerken müthiş bir nezaket ve zarafet üstadım. Yani her tebliğcinin, her müminin, her Müslümanın olması gereken o zarafet, aman Allah'ım o nezaket.
Ama
o değil mi?
Bir de ufuk yani.
Tabii yani, o ufku bu nezaketle, bu zarafetle anlatabilme.
Söylediği bazı hakikatler bugün yeni yeni görülebiliyor, idrak edilebiliyor. Yani o günden geleceğe bu öngörü, hissi kabled vuku mu dersiniz yani neyse birçok hususla ilgili olarak yapmış olduğu ikazlar bugün makes buluyor, karşılık buluyor. Tabii ki bir beşer olarak, bir insan olarak o da yaşadı bu dünyada. Bu dünyanın çelişkilerinden etkilenmemesi elbette ki mümkün Eyvallah. Değil. Kusursuzluk aramıyoruz biz. Yani bir insanlara bakarken o insanlardaki güzelliği, güzel tarafları elbette ki. Zaten اُذْكُرُوا مَوْتَاكُمْ بِالْخَيْرِ Ölenlerinizin hayırla yad ediniz buyuruluyor hadis-i şerifte. Şimdi bir müesseseler kurdu.
Evet.
Bahsettiniz işte radyo,
okullar, dergi, okullar, dernekler. Çevrecilik dernekleri. İlk kez onunla mesela İslami cami gündemini aldım, muhafazakar cami. Çevre dernekleri mesela.
Tabii. Yani birçok alanda örgütlenmenin ehemmiyetine önem verdi. Ufuk açtı, yol gösterdi. Yani
Asla kolejleri vesaire değil mi?
Yani bir de dergi konusunda da farklı trendler ortaya koydu. Yani mesela İslam dergisinin bir bakışı farklıydı, ufku vizyonu farklıydı. Kadın aile başka bir alanla ilgili yine aynı noktadan hareket ederek başka şeyler söyledi. İşte ilim sanat başka bir alanda uzmanlar yetiştirdi. Yani bütün tabii şimdi yazmak çok zor azizim.
Yani, konuşmak kolay biraz.
Konuşmak kolay. Biz şimdi konuşuyoruz bu geçiyor yani tamam mı?
Evet yine Şubat ayı deyince 27 Şubat'ta kaybettiğimiz Profesör Doktor Necmettin Erbakan aklımıza geliyor.
Allah rahmet eylesin.
Mekanı cennet olsun. Necmettin Erbakan da bu toprakların en özgün, en yiğit, en yüce gönüllü bilim, siyaset adamlarının bir tanesiydi.
Bir şey daha ekleyelim isterseniz. En nazik.
Eyvallah. En nazik insanlarının bir tanesiydi. Eyvallah. Onu da bir 27 Şubat tarihinde kaybettik. Tabi hocayı andığımızdan hemen 28 Şubat kararları da bir şu zihnimize takılıyor tarih olarak. Ben hep şeye benzetirim. Yazın alanında Necip Fazıl ne ise sözün, söz alanında ve eylem alanında, fiiliyat ve kelam alanında hocayı ona benzetirim. Nasıl ki Necip Fazıl Kısaköy'ü eleştirirler üstad. Derler ki tiyatro eseri yazmış, hikaye yazmış, fikir kitabı yazmış, roman yazmış, şiir yazmış, her şeyi yazabilmiş. Her alanda da eserleri de böyle zirve eserler olmuş yazdığı eserler. Bir Adam Yaratmak, Çile vesaire. 33 Altın Silsile, bir tasavvuf kitabı ama yani diğerler için veya Köle İnen Nur, siyah kitapta içerisinde en önlere geliyor.
Son devrin din mazlumları.
Son devrin din mazlumları değil mi? Aktüel siyaset, güncel siyaset, yakın tarihle ilgili. Necmettin Erbakan da ekonomi, siyaset, eğitim, bilim, dini eğitim, ağır sanayi, ya bütün devleti kuşatan, var olan, hayata dokunan her alanda sözü, bir kurumu, bir faaliyeti olmuş bir adam. Ben böyle bir şey yaparım, benzetirim onları. Yani birini sözde ve kalemde, birini kelamda ve eylemde benzetirim. Siz yakın çalıştınız, birlikte çalıştınız rahmetli hocamla. Siz nasıl tarif edersiniz hocayı?
Evet, zor. Allah rahmet etsin. Şimdi 27 Şubat günü Hacı Bayram Camii'nin avlusundaydım. Haber geldi, hocam vefat etti diye. Hemen hastaneye gittik. Değerli Salih Kapısız Bey'le beraber birlikte gittik hastaneye. Ve oradan onu omuzlayıp evine götürdük. Sonra ertesi gün işte o mahşeri kalabalıkla beraber işte birkaç gün sonra İstanbul'da işte ebedi istirahatgahına taşıdık onu Cezefendi mezarlığında. 10 gün önce de kabrinin başından şöyle bir mezar, bir Fatiha okuyup geçiverdik. Yine Merkez Efendi'de bir işimiz vardı, bir şöyle bir selam verelim dedik. Şimdi tabii Erbakan Hoca çok boyutlu bir insan olarak görmemiz gerekiyor. Ona ben de. Eyvallah. Yani bir yönünü konuştuğunuzda, bir yönüne saplandığınızda, kaldığınızda bunu anlamak zor. Yani bir kere köklü bir aileden geliyor. Babası ağır ceza reisi, iyi bir eğitim almış. Doğuyu biliyor, batıyı biliyor. Teknik bir insan. Yani yüksek makine mühendisi, profesör zaten uzmanlığı o. Bir üretim insanıydı hoca her şeyden önce ama bir iman insanıydı ve bir aşk insanıydı.
Ve aksiyon.
Hoca ve aksiyon insanıydı tabii ki. Bize üç temel esası kalbimize yerleştirmek için uğraştı hep. tevhid, ümmet ve cihat derdi. Bu üç şey çok önemli. Tevhid Allah'ın birliği. Ümmet müminlerin kardeşliği. Cihat bu kardeşliğin güçlü, korunaklı olabilmesi için gayret etmek. Şimdi bu cihat kavramını belki bir müstakil konuşmak lazım.
Konuşacağız onu, evet.
Konuşuruz ama.
Zihinlere berraklaşması için konuşacağız onu.
Kelime karşılığı cehde Arapçada gayret demektir. Yani bir işi gerçekleştirmek için yürütülen mücadeleye cihat deniyor. Şimdi özeti bu. Netice itibarıyla. Şimdi rahmetli Erbakan Hoca kendisini bu ümmet için feda etmiş. Şöyle düşünüyorum ben. Refah Partisi'nin kapatıldığı gün, herkes sokaklara çıkmaya hazırdı, hepimiz hazırdık. Ama o bu kararın tarihin büyük akışı içerisinde nokta kadar değeri yoktur dedi.
Bu tarih.
Ve herkes evine gitsin dedi. Ve Türkiye'de bir anda sosyolojinin akışını değiştirdi Erbakan Hoca. Evet, mağlubiyet ideolojisinin kurbanı olmayacağız ama mağduriyeti bayraklaştırarak da birbirimizin kanını akıtmayacağız. Erbakan dediğimizde yani her şeyden önce milletine sevdalı bir adam. Şimdi o başbakan yardımcısı olduğu dönemde çok eleştirilir. Şehirlerde işte fabrikalar temeller atıyor, gece yarıları temeller atıyor falan filan diye. Bir Güneydoğu Anadolu'nun bir şehrinde gece traktör ışıkları altında temel atıyor Erbakan Hoca. Bu çok tarihi bir tespittir. Diyorlar ki hocam gündüz atalım bunu. Yani niye bu kadar sabırsız, acele ediyorsun, davranıyorsun? Vaktimiz yok diyor. Siyonizm buraları terör üzerinden bizden alıp buralarda İsrail devletini kurmak için uğraşıyor. Onun için sabaha kadar bekleyecek vaktimiz yok. Gece yarısı bu traktör ışıklarında bu temelleri atacağız, bu toprağı koruyacağız.
Evet.
Ben dün Diyarbakır'daydım. Rahmetli Erbakan'ın yaptığı çimento fabrikasını Ergani'de gördüm. Geziyorum ben ülkenin değişik şehirlerini. Gittiğim her şehirde şeker fabrikasıdır, çimento fabrikasıdır. Bunlar hep rahmetli Erbakan'ın eserleri olarak önümüzdedir. Yani taş üstünde taş koyma diyoruz ya, siyaset işte oradan başlamış. Netice itibariyle Erbakan dediğimizde aklımıza bir gayret gelir, bir azim gelir, bir mücadele gelir, bir fedakarlık gelir. Yokluklar içerisinde müthiş bir hayal gücü gelir her şeyden önce. Yani büyük bir hayal gücü.
Ya bize hayal etmeyi de öğretti aslında, biliyor musunuz?
Tabii yani hayal hırsızlarının cirit attığı bir dünyada insanlara hayal kurmayı öğretti.
İyiliğin, güzelliğin ve doğrunun hayalini kurmayı öğretti.
Ama bunu yaparken bir de örgütlenmeyi öğretti yani. Rahmetli Erbakan'ın tabii kurdurmuş olduğu dernekler, vakfı, Milli Gençlik Vakfı. Mesela yani çok önemli hizmetler yaptı Milli Gençlik Vakfı. Ben Milli Gençlik Vakfı'nda yıllarca yöneticilik yaptım, görev yaptım. Yani ondan sonra sağlık der, Teknik Elemanlar Derneği, YİM der, Yönetici Mali Müşavirler Derneği,
Avrupa Birliği Teşkilatları.
Tabii yani her alanda teşkilat kurdurmuştu. Hayatın her alanına dokunabilecek insanlar örgütleyebilme kabiliyet ve kapasitelerini geliştirmeye çalıştı. Neden? Çünkü eğer örgütlü değilseniz güçlü olamazsınız. Yani davanızın haklı olması yetmiyor. Davaya inanmış insanların örgütlü olması gerekiyor. Yani Kur'an'da Bakara suresinde Talut ve Calut kıssası anlatılırken az olanların çok olana galibiyeti anlatılır. Ama orada der ki nice az topluluklar çok topluluklara galip gelmiştir. O az topluluklar örgütlü oldukları için galip gelmişlerdir. Yani zafer yatan insanlara Allah'ın ikramı değildir. Koşan insanlara Allah'ın ikramıdır. Yani biz rahmetli Erbakan'dan yatmayı değil koşmayı öğrendik. Koşturmayı öğrendik. Fedakarlığı, feragatı öğrendik. Onun için bizim lügatimizde zaman mefhumu yoktur yani. Yani yırtınıyoruz, emin ol ki bizim kuşak öyle bir kuşaktır yani.
Yani hocanın tezgahından geçen insanlarda bunu görmek mümkün.
Eyvallah.
Şöyle bir tespit yaparlar hocamla ilgili. Ben not almıştım, onu size hatırlatayım istedim. Diyorlar ki hoca bir mühendis gibi düşünür. Bir sosyolog gibi planlar, bir vaiz gibi anlatır, bir müfettiş gibi de kontrol ederdi.
Oo, kontrol, aman Allah, rahmetli Erbakan.
Planlama, takip, kontrol.
Şimdi şöyle, üçlü sac ayağımız vardı bizim hoca her zaman, olmaz, aziz ki Allah rahmet, takip, intaç ve rapor. Takip edeceksin, neticelendireceksin, raporlayacaksın. Sen gidebilirsin, senden sonra gelen raporu okuyup yolu öğrenecek.
Eyvallah.
doğru rapor tutacaksın, düzgün rapor tutacaksın. Yani hakikaten hayatın bütün boyutlarına dokunabilecek örgütler kurdu ve bunları denetledi. Bunları yönetti. Bunlara ufuk açtı. Tabii biz üniversitede okuduğumuz yıllar itibariyle, o yıllarda da rahmetli hocamızla birliktelik. Hoca çok nezaket sahibi bir insan olmakla beraber çok mütehammilli bir insandı.
Çok tahammülkârdı.
Çok, evet. Çok tahammül ehliydi. Yani ben şimdi geriye doğru bakıyorum o gençlik yıllarımda, yani gerek böyle milletin içinde bile söylediğimiz hocaya karşı itiraz ettiğimiz hususlar olurdu. Ağır laflar olurdu. Yani hiç bizi kırdığını görmedikken yani biz hep onu kırardık. O hiç bizi kırmadı ama. Kırmadı.
Yani. Bir de müthiş bir takva, ittikası vardı. Yani ben o genel merkezde öğrencilik yıllarında zaman zaman ziyaretlerimiz, görev ve bir takım aktiviteler için gelişlerimiz olduğunda Hamidiye'de görürdüm ki mutlaka namazlarını cemaatle kılmaya çalışırdı. Misafir olduğu evlerdeki, Adana'da misafir ederdik onu dostlarımızın evlerinde, sabah namazından sonra belli bir süre mutlaka uyumaz idi. Yani bir de İslam'ı yaşama konusunda da müthiş bir sadakati ve teslimiyeti vardı.
Tabi şimdi hoca ya öyle bir gelenekten yetişti. Aileden hem sosyal çevre olarak da. Yani düşünün ki işte Abdülaziz Bekkini Hazretleri'nin dizinin dibinde Nurettin Topçu'yla birlikte otururdu. Ve Mezahit Kotku Hazretleri'nin dizinin dibinde rahmetli Turgut Özal'la birlikte vesaire akranlarıyla, arkadaşlarıyla birlikte hep güzel insanların dizinin dibinde oturdu. Hep onların telkinleriyle, tavsiyeleriyle. Yani Allah rahmet etsin Mehmet Zahid Kotku Hazretleri'ni, tabi Erbakan Hoca'yı konuşurken onun üstadıdır konuşmak lazım. Kardeşiniz ne kadarsa Müslümanlığınız da o kadardır derdi Mehmet Zahid Kotku Hazretleri. Bir de yine ondan bir anahtar cümle, ölmeyeceğiniz yerde bulunmayın derdi. Yani buraya girdiniz, burada ölebilirsin, son girdiğin yer olur.
Ölmeyi arzu etmediğiniz bir yerde bulunmayın.
Gitmeyin.
Ben tam tercüme edeyim bunu. Bir de onun benim en çok sevdiğim sözü, arkadaşlık
pek iyi demekle kaimdir. Allah
ya, nasıl ya, değil mi?
Muazzam.
Dostluk muazzam. Ona evet demekle kaimdir diyor. Eyvallah. Yani mümkündür.
Yani falan. Dolayısıyla rahmetli Erbakan Hoca'yı konuşurken elbette ki bir yönde, liderlik yönünde konuşmak gerekiyor. Rahmetli Erbakan Hoca.
Misyonizm vurgusunu.
Onu zaten oraya liderlik yönünden geleceğim. Ben lider yetiştirmiş bir liderdir.
Liderler yetiştirmiş.
Yani
bir Ocak olmuştur.
Bir anlamda Turgut Özal hocanın rahle yeterlisinde yetişmiştir. Yani bir eski bir cumhurbaşkanı olarak. İşte efendim, işte Sayın Cumhurbaşkanımız, önceki Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül. Çoğaltmak mümkün. Yani bir sürü sembol şahsiyet var onun rahle yeterlisinden geçmiş olan, yetişmiş olan insanlar. Efendim siyaseten yollar bunlar boş verin. Siyaseten yollar ayrılır. Yani siyasi farklılıklar üzerine bir şey bina edilmez.
Eyvallah.
Yani Özal'la da ayrılmıştı. Daha erken ayrılmıştı ama siyaset bir konjonktür meselesidir. Ama hakikaten...
İştahat da meselesidir tabii, değil mi? Sahabe-i kiramdır.
Fıkıh meselesidir.
Yani, evet, fıkıh meselesidir.
Fıkıh meselesidir. Buna takılmamak lazım. Özde birlik başka bir şeydir. Yani o onu... Rahmetli hoca son kendisiyle son bir televizyon röportajında da ben hakkımı helal ediyorum demişti Tayyip Beyler için, Sayın Cumhurbaşkanımız için falan. Yani dolayısıyla oralara takılmamak lazım. Hoca liderler yetiştirmiş bir liderdir ve bize rahmetli Erbakan Hoca, sizin işaret ettiğiniz konu, Siyonizm meselesini cennet mekanı Abdülhamid Han'dan sonra bu millete ve bu ümmete öğretmiş olan liderdir. Yani Siyonizm meselesi çok önemli bir meseledir. Bugün işte diyelim ki bu Nil ve Fırat arasındaki yaşanan problemlerin işte
kaynağına
Siyonizm meselesi,
dikkat çekmiştir.
Eyvallah, Siyonizm meselesini yerleştirmiştir. Yani rahmetli Erbakan Hoca başbakan olduğunda ilk yaptığı işlerden bir tanesi çekiç gücü bu ülkeden kovmak olmuştu. Bunu bir yere not etmek lazım. Çekiç güç meselesi çok önemli bir meseledir. Çünkü çekiç güç bu ülkede eğer var olmaya devam etseydi bugün yaşadığımız problemleri 20 yıl önce yaşayabilirdik. Yani bu çok büyük bir tehlikeydi ve bertaraf edilmiştir o tehlike. Rahmetli hocanın başbakanlığı, o kısa dönemli başbakanlığının bu ülkeye çok büyük, bu ülkenin bölünmesini geciktirmiştir. Şu anda yaşanmakta olan ve yaşanmış olan işte daha önceki diyelim ki Elbap, Aziz Ceraplı, Fırat Kalkanı Harekatı ve Afrin Harekatı dediğimiz bu süreçlerde yaşanmakta olan, yaşanmış olan hareketler de bu Siyonizmin bizim içerimize zerk ettiği bölücü zehri kırma mücadelesidir. Böyle görmek lazım.
Bir de şeye katılır mısın? Ben kendim üniversite yıllarında ilk kez dünyada Müslümanlar olduğunu da Erbakan Hoca ile fark ettim. Yani biz yalnız Türkiye'li Müslümanlar değiliz, bir bütünüz. Yani Türkiye'nin, İstanbul'un muhafazasının ve savunmasının Bağdat'tan, Bakü'den, Bosna'dan başladığının idrakinle bize o enjekte
Yani tabii
etmiştir.
bu konuda
D8'ler
yani
vesaire,
ilk değildir
İslam
ama
sempozisyonu.
öncüdür. Bu konuda ilk değildir ama öncüdür rahmetli Erbakan Hoca. Ama özellikle mesela Bağdat Paktı rahmetli Adnan Menderes'in idamına netice vermiştir Bağdat Paktı. Bağdat Paktı'na Türkiye'de 3 kişi imza atmıştır, 3'ü de idam edilmiştir. Biri Menderes'tir, biri Fatih Rüştü Zorlu, biri de Hasan Polatkan'dır. Bağdat Paktı'nı incelenirse ve Bağdat Paktı'na dünyada imza atan herkes ya öldürülmüş ya suikata kurban gitmiştir.
İlginç bir konu daha
Çok
çıktı.
ilginç bir şeydir bu. Rahmetli Erbakan Hoca da
Yani
D8'de
evrensel bir Müslümanlık anlayışını bizlere
Eyvallah.
nüfuz
Yani
ettirmiştir.
D8 onun bir manada mahiyetini devam ettirme ve büyütme mücadelesidir. D8'e imza atanların çoğunun başında da birçok şey gelmiştir. Bunu da incelemek lazım diye düşünüyorum. Bu anlamda rahmetli Erbakan Hoca ufku dünyayı kuşatacak büyüklükte bir insandı. Ama gücü Türkiye'yi kucaklayabilecek cesamette değildi belki.
Olamadı. Evet.
Evet.
Kader-i ilahi bu da.
Evet.
Evet. Her ikisini de Sayın Mahmut Esat Coşan'ı da Sayın Necmettin Erbakan'ı da rahmetle,
İkisi
mağfiretle
de iyi
anıyoruz.
tabii çocukluktan beri dosttular. Tabii bu vesileyle onlar da hem dostluklarını da yad etmiş olalım. Allah
Eyvallah.
ikisine de rahmet etsin.
Allah rahmet eylesin. Sevgili dinleyiciler, önümüzdeki hafta Hayata Dokunan Sözler'de Sayın Selim Cerrah'la yeni bir konuyu birlikte konuşmak üzere. Hoşça kalın, esen kalın.
Eyvallah.
Hayata Dokunan Sözler.